Ayrım 15, Yüzler ve Maskeler, Eduardo Galeano, sayfa 144. 1823 Lima, alkış tutmaktan şişen eller. El Callao'dan beri sürüyor atını, çiçekten bir yol üzerinde iki sıra askerin arasından Lima General Bolivar'ı 100 pare top atışıyla karşılıyor. 100 bayrak, 100 söylev, 100 resmi ziyafetle. Kongre ona Peru'nun yarısını yeniden ele geçirmiş olan İspanyolları kovmak için tam yetki veriyor. Torre Talye Markizi Generali Napolyon'un biyografisine. Bir takım Toledo bıçağı ve ağdalı sözlerden örülme demeçler armağan ediyor. Zafer tanrıçası defne dallarını başınıza geçirmek için sizi Ant dağlarının buzlu tepelerinde bekliyor. Ve Rimac'ın süperileri sizin başarılarınızı kutlamak için daha şimdiden ilahiler okuyor. Savaş bakanı da talih tanrıçasına buyruk veriyor. Chimborazo eteklerindeki tepelerden bütün haşmetinle kanatlan da bizim Ant dağlarımızın doruklarına gel ve orada başına Peru tacını geçirmek için ölümsüz Bolivar'ı bekle. Tek suskun konuşkan ırmak diye bilinen Rimac'tır. 1824 Lima, her şeye karşın. El Callao'dan beri sürüyor atını, çiçekten bir yol üzerinde, iki sıra askerin arasından. Lima, İspanyolların önderi General Monet'i krallık bayrağını yükseltip alkışlayarak karşılıyor. Bayrak dalgalanıyor, söylevler dalgalanıyor. Torre Talya Markizi şükran duygularıyla eriyerek Peru'yu şu lanet Bolivar'dan, Kolombiya canavarından kurtarması için İspanya'ya yalvar yakar oluyor. Arma şıkırtıları arasında Lima bir sömürge cennetinin dalgın uykusunda kalmayı seçiyor. Valiler ermişler, dolandırıcılar ve koketler karşılıklı iç geçirip reveranslar yapıyorlar. Amerika'nın kumlu çorak topraklarında güneşle yağmuru esirgeyip kent duvarlarını savunmak için aşağıya melekler gönderen bir göğün altında. Kent duvarlarının içinde hava yasemin kokuyor. Dışarıdaysa ıssızlık ve tehlike pusu kurmuş. İçeride el öpmeler, geçit resimleri, kur yapmalar. Bütün subaylar kralı öykünüyor, bütün keşişler papayı. Saraylarda taşlar mermeri öykünüyor, altın ve gümüş bezeli 70 kilisede de tören inancı. Lima'dan çok uzaklarda Pativilca kıyı kasabasında Bolivar hasta yatmakta. Ateş nöbetlerinin arasında her yanda felaketin sesini duyuyorum diye yazıyor. Her şey gözlerimin önünde can buluyor ve sonra ölüyor yırmdırım çarpmışçasına. Toz, kül, hiçlik. Birkaç vadi dışında bütün Peru yeniden İspanyolların eline geçmiştir. Buenos Aires ve Şili'nin bağımsız hükümetleri özgürlük davasını terk etmişlerdir. Hatta Peru halkı bile bu konuyla pek ilgilenmez gibidir artık. Peki ya şimdi niyetiniz nedir diye birileri bu çökmüş yalnız adama soruyor. Zafer kazanmak diyor Bolivar. 1824 Montevideo, berber sandalyesinden kent gündemleri. Kapı üstündeki bir delikten dışarı uzatılmış telin ucunda duran ve burada sakal tıraşı yapıldığını, diş ve şişe çekildiğini belirten küçük teneke leğeni tıkırdatacak kadar bile esinti yok. Endülüslü berber bir yandan müşterisinin yüzünü köpüğe bularken sırf alışkanlıktan ya da yaz mevsiminin uyuşukluğundan silkinmek için demeçler veriyor, şarkılar söylüyor. Cümlelerin fandangoların arasında usturanın fısırtısı duyuluyor. Berberin bir gözü köpük kremasını biçmekte olan usturanın üstünde, öteki gözü dışarıdaki tozlu sokaktan ağır adımlarla geçmekte olan Montevideoluların üstünde. Dil usturadan keskindir, hamlelerinden kimse kurtulamaz. Tıraş işlemi sürdüğü sürece tutsak olan müşteri, dilsiz, kıpırtısız, geleneklerle olayları sıralayan bu geveze gündemi dinliyor ve arada göz ucuyla sokaktan geçen kurbanları izlemeye çalışıyor. Ölmüş bir kadını mezarlığa çeken bir öküz arabası, arabanın ardında tesbih çeken bir keşiş, bu üçüncü sınıf ölüye adet yerini bulsun diye veda eden bir çanın sesi dükkanın içine sokuluyor. Ustura havada duralıyor, berber haç çıkarıyor ve dudaklarından değişmiş bir sesle sözcükler dökülüyor. zavallıcık, hiç gün göremedi. Rosaria Viagra'nın ölüsü Artigas'ın düşmanlarınca işgal edilmiş olan kentin sokaklarından geçiyor. Bir süre için Rosaria başka birisi olduğuna, başka bir çağda, başka bir dünyada yaşadığına inanmış. Yattığı hastanede duvarları öpüp güvercinlerle konuşmuştu. Rosaria Viagran Artigas'ın karısı, ölümün kapısından içeriye tabutunu bile alamayacak kadar beş parasız girmiştir. 1824 Juvenin Ovası Sessiz Savaş. Bolivar ordusunu o inatçı cesaretinin büyüsüyle yeniden kuruyor ve Peru'daki Juvenin Ovası'nda zafer kazanıyor. Dünyanın en yaman süvarileri mızrak ve kuluçla saldırıya geçiyor, düşmanı kasıp kavuruyorlar. Tüm savaş boyunca tek bir kurşun sesi duyulmuyor. Amerikan ordusu Plata Irmağı kıyılarından gelme goşolarla Şilili köylülerden oluşmadır. Büyük Kolombiya'nın dizginlerini dizlerine bağlayarak dövüşen ovalıları, Perulu ve Ekvadorlu özgürlükçüler, San Lorenzo, Maipu, Carabobo, Pichincha savaşçıları. Ellerinde Guayaquil'den mızraklar, sırtlarında Cajamarca'dan ponçolar var. Atların eyerleri Lambayeque'den, nalları Trujillo'dan. Bolivar'ın peşinden gelenlerin arasında İngilizler, Fransızlar, Almanlar, hatta gönüllerini yeni dünyaya kaptırmış İspanyollar var uzaklarda. Guadina'da, Ren ya da Sen kıyılarında geçen savaşlardan arta kalmış savaşçılar. Gün ölürken yaralıların canları da sönüyor. Bolivar'ın çadırında can vermekte olan asker Yarbay Sowersby'dir. Borodino'da Napolyon'la birlikte savaşmış olan bir İngiliz. Biraz ötede bir küçük köpek bir İspanyol subayının ölüsü başında uluyor. Bu köpek bütün Junin çatışması boyunca dostluğun atının yanı sıra koşup durmuştu. Şimdi General Miller onu tutup uzaklaştırmak istiyor ama bir türlü yakalayamıyor. 1825 La Paz, Bolivya. İmparatorun sancağı Bolivar'ın en gözde subayının 23 yaşında general, 30 yaşında yüksek mareşal rütbesine ulaşan Antonio José de Sucre'nin ayakları dibine düşüyor. Ayacucho Pampası'ndaki müthiş savaş İspanyol egemenliğine yalnızca Peru'da değil bütün kıtada son veriyor. Haber La Paz'a ulaştığında Bolivar yemek masasının üstüne sıçrayıp tabakların üstüne basarak şişeleri devirip bardakları kırarak dans ediyor. Daha sonra Bolivar'la Sucre La Paz kentindeki zafer taklarının altından birlikte geçiyorlar. Burada bir ülke doğuyor. Şimdiye kadar Lima ve Peru genel valiliklerinin bir parçası olan Yukarı Peru şimdi kendine Bolivar Cumhuriyeti adını yakıştırıyor. Sonraları da çocukları da kurtarıcılarının anısını yaşatabilsin diye Bolivya adını alacaktır. José Mariana Roybola, büyük hitabet yeteneği olan bir keşiş, görkemli bir karşılama demeci hazırlamıştır. Ne var ki kader onun bu konuşmayı yapamadan ölmesini öngörüyor. Konuşma eski Yunan dilinde kaleme alınmıştır. 1825 Potosi. Abe Sedarium, Doruk'taki kahraman. Potosi'de Bolivar Gümüş Dağı'nın tepesine tırmanıyor. Bolivar konuşma yapıyor. Tarih konuşacaktır. Bağrındaki cevher tüm dünyayı hayret ve hayranlığa, kıskançlığa boğan bu dağ. Rüzgar yeni doğmuş vatanların bayraklarını ve bütün kiliselerden yükselen çan seslerini alıp savuruyor. Ama bu zenginliğin ne önemi var? Bolivar'ın açılmış kolları arasında binlerce fersah sığıyor. Vadiler top seslerini ve sözlerin yankılarını çoğaltıyor. Özgürlük sancağını uzak sahillerin yangınlarından zafere ulaştırmış olmanın şanı ve görkemiyle kıyaslanınca. Tarih dağ doruğundaki bu büyük adamı anlatacaktır. Ama onun yılların yüküyle değil de yaşadığı sevgi ve acıların etkisiyle yıpranmış olan yüzündeki sayısız çizgilerden söz etmeyecektir. Onun Potosi göklerinde kollarını açarak ülkeyi bir kadını kucaklarcasına kucaklaması tarihi ilgilendirmeyecektir. Bir kadın değil, o kadın, onun kılıcını bileyen ve tek bakışıyla onun içini okuyup onu bağışlayan kadın. Onu dinlemesini bilen ve topların, söylevlerin, övgülerin gümbürtüsü arasından onun dediklerini duyabilen kadın. Yalnız olacaksın Manuela, ben de yalnız olacağım. dünyanın orta yerinde, en büyük avuntumuzu kendi kendimizi dizginleyebilmiş olmanın şanında bulacağız. 1825 Potosi, İngiltere'ye bir Potosi borcumuz var. Bağımsız olarak yeniden doğan İspanyol sömürgeleri iki büklüm yürüyor. Daha ilk günden boyunlarına asılan ağır bir taşın yükünü taşımaktadırlar. Giderek büyüyüp ağırlaşan bir taş. Britanya'nın silah ve asker desteğinden kaynaklanan İngiliz borcu, tefecilerle tüccarların sayesinde çoğalmaktadır. Simya biliminde uzman olan faizcilerle aracıları sıradan kaldırım taşlarını altın mücevherlere dönüştürüyor ve İngiliz tacirleri en karlı pazarlarını bu ülkelerde buluyor. Yeniden İspanyolların eline geçmekten korkan yeni ülkeler İngiltere tarafından resmen tanınmak gereksinimi duyuyorlar. Gel gör ki İngiltere ilkin kendi endüstri ürünleri için işgal serbestisi tanıyan bir dostluk ve ticaret antlaşması imzalamadan kimseyi tanımaya yanaşmıyor. Bolivar Kolombiyalı General Santander'e bu borçlar beni İspanyollardan daha çok tiksindiriyor diye yazıyor ve bu borçları ödeyebilmek için Potosi madenlerini İngilizlere 2,5 milyon pezoya sattığını bildiriyor. Aynı zamanda diye yazıyor, Peru hükümetine bütün madenlerini, bütün mal ve mülklerini, hükümetinin bütün diğer varlıklarını İngiltere'ye satarak 20 milyondan az olmayan ulusal borcu kapatmasını salık verdim. Kötü günlere kalmış olan zengin Potosi Dağı şimdi bir İngiliz firmasının malıdır. Potosi La Paz ve Peru Madencilik Şirketi. Spekülasyon ateşinin yarattığı öbür sanrılar gibi bu şirketin adı da sermayesinden tumturaklıdır. Şirket 1 milyon sterlin sermayesi olduğunu ileri sürüyorsa da gerçek rakam 50 bindir. Gümüş Dağı'nın Laneti. Madencilere onca gümüş bağışlamış olan Potosi madeninin verimi şimdi çok düşmüştür. Dağ daha fazlasını vermek istemiyor. 200 yılı aşkın bir süredir Potosi karnının içinde kızılderililerin iniltilerini dinledi. Toprağın içindeki tünellere yazgılı olan kızılderililer damarlarını kurutsun diye dağa yakardılar ve en sonunda dağ da açgözlülüğü lanetledi. O zamandan beridir gece içinde esrarengiz katır sürüleri gelip dağın içine dalarak yükledikleri gümüşü gizlice götürmekteler. Onları kimse göremiyor, kimse yakalayamıyor. Gel gelelim dağ her damlının gecesi kendi kendini boşaltmayı sürdürüyor. Maden cevherinin yükünün ağırlığına dayanamayan bir katarın bacağı kırılacak olsa, o sabah ağaran gün yolda topallayarak yürüyen bir kara böceği aydınlatıyor. 1826 Chuquisaca, Bolivar'la Kızılderililer. İspanya'nın Amerikan kolonilerinde yasalara hiçbir zaman uyulmazdı. İster iyi olsun ister kötü yasalar gerçekten var değildi. Kızılderilileri koruyan ve durmadan yinelendikleri için kendi güçsüzlüklerini itiraf eden garantiler de öyle. Yahudilerle Romanlara serbest dolaşımını yasaklayan genelgeler de öyle. Bu gelenek kalburüstü kreole bilim adamlarıyla generallerin anayasaya yine de toplumun mutluluğu için yanılmaz bir ilaç gözüyle bakmalarını önlemiyor. Simon Bolivar anayasaları ruh ateşiyle dokuyor. Şimdi kongreye kendi adını taşıyan yeni cumhuriyet için bir anayasa taslağı sunmuş. Bu taslağa göre Bolivya'nın ömür boyu kalmak koşuluyla seçilecek bir başkanı ve 3 yasama meclisi olacaktır. Tribünler, senatörler ve sansürler. Bolivar bunların eski Atina Aeropagusu'yla eski Roma'da nüfus ve ahlak sorunlarıyla ilgilenen yüksek ritmeli sansürlere belirli bir benzerlik taşıyacağını söylüyor. Okuma yazma bilmeyenlerin oy kullanma hakkı bulunmayacak. Hemen hemen bütün Bolivyalılar Quechua ve Aymara dili kullanıp Katile dilini ve okuyup yazmayı bilmedikleri için ancak bir avuç seçkin erkeğin oy hakkı olacak. Kolombiya ve Peru'da olduğu gibi bu yeni vatanda da Bolivar yerlilerin hükümete ödediği vergiyi ve zorunlu işçiliği kaldırmış ve kamu topraklarını özel parsellere bölmeyi kararlaştırmıştır. ülkenin ezici çoğunluğunu oluşturan Kızılderililerin Avrupa'daki uygarlık ışığından yararlanmalarını sağlamak için de Bolivar eski öğretmeni Simon Rodriguez'i Chuquisaca'ya getirip okullar kurmasını buyurmuştur. 1826 Chuquisaca, lanet olsun yaratıcı hayal gücüne. Simon Bolivar'ın öğretmeni Simon Rodriguez Amerika'ya dönmüştür. Çeyrek yüzyıldan beri Rodriguez denizin karşı kıyısındaydı. Orada Paris'in, Londra ve Cenevre'nin sosyalistleriyle arkadaşlık etti. Roma basımcılarıyla, Viyana kimyacılarıyla çalıştı. Rusya steplerindeki küçük bir kasabada ilkokul öğretmenliği bile yaptı. Uzun kavuşma kucaklaşmalarının sonunda Bolivar öğretmenini yeni kurulan ülkenin eğitim bakanlığına atıyor. Simon Rodriguez Chuquisaca'da örnek bir okul kurarak geleneklerin kutsallaştırmış olduğu yalan ve yanlışları kökten söküp atma uğraşını başlatıyor. Bu rezalet karşısında dindar hanımefendiler çığlıklar atıyor, bilgin profesörler uluyor, köpekler avlıyor. Felaket! Rodriguez denilen bu deli yüksek aile çocuklarıyla daha düne değin sokaklarda yatıp kalkan mesti izoları bir arada okutmayı tasarlıyor. Niyeti ne olabilir ki? Acaba yetimler sayesinde cennete gitmeyi mi umuyor? Yoksa ahlaklarını bozarak onları da kendisiyle birlikte cehenneme sürüklemek mi istiyor? Dersliklerde ne dua öğretiliyor, ne kutsal kitap Latincesi, ne de dil bilgisi kuralları. Varsa yoksa testere ve çekiç gürültüleri, ki bu da elle çalışmaktan tiksinmek üzere yetiştirilmiş olan papazlarla memurların kulaklarını tırmalıyor. Bir orospular ve hırsızlar okulu. İnsan bedeninin utanılacak bir şey, kadınlarınsa birer süs eşyası olduğuna inananların avazı göklere yükseliyor. Don Simon Rodriguez'in okulunda kızlarla oğlanlar yan yana oturuyorlar. Bu yetmezmiş gibi dersleri de oyundan ibaret. Chuquisaca valisi gençlerin ahlakını bozmaya gelmiş olan bu satire karşı yürütülen kampanyanın başını çekiyor. Kısa bir süre sonra da Bolivya Başkanı Mareşal Sucre hesaplarını gereken titizlikle denetime sunmadığı için Simon Rodriguez'in istifasını istiyor. Simon Rodriguez'in fikirleri, düşünmeyi öğrenmek. Yazarın deli olduğu ileri sürülüyor. İzin verirseniz kendisi deli saçmalarını ileride doğacak olan babalara aktarsın. Irk ve renk ayrımı tanımaksızın herkes eğitilmelidir. Kendimizi aldatmayalım. Halkı eğitmezsek gerçek bir toplum kuramayız. Belletmek eğitmek değildir. Belletirseniz bilen kişiler yaratırsınız, eğitirseniz yapan kişiler. Anlaşılmamış şeyleri ezberden okutmak, papağan yaratmak demektir. Hiçbir surette hiçbir çocuğa neden diye sormadan herhangi bir şey yapmasını buyurmayın. Aldığı buyrukların ardında her zaman bir neden görmeye alıştırırsanız, çocuk bunu görmeyince eksikliğini duyar ve aranarak neden diye sorar. Çocuğa meraklı olup soru sormayı öğretin ki, aldığı buyrukların nedenini sora sora mantık ve akıla boyun eğmeyi öğrensin. Sığ kimseler gibi yetkeye ve aptal kişiler gibi geleneklere boyun eğmeyi değil. Okullarda kız ve erkek çocuklar bir arada okumalıdır. Birincisi böylelikle erkekler daha çocuk yaştan kadına saygı duymayı, ikincisi kadınlar da erkeklerden korkmamayı öğrenirler. Erkek çocuklar üç ana zanaatı, yapı ustalığını, marangozluğu ve demirciliği öğrenmelidirler. Çünkü en gerekli şeyler toprak, ağaç ve metalle yapılır. Kadınlar da eğitilip bir sanat öğrenmelidirler ki zaruret yüzünden kendilerini satmak ya da evliliğe güvence sağlayan bir alışveriş gözüyle bakmak yoluna girmesinler. Bilgisiz insanı herkes aldatabilir. Yok yoksul olanı herkes satın alabilir. 1826 Buenos Aires Riva da Villa. Plata Irmağı'nın uçurumlu yataklarının tepesinde çamurlu yamaçların üzerinde tüm ülkenin servetini gasp eden liman yükselmektedir. Buenos Aires Coliseum'unda İngiliz konsolosu İspanya Genel Valisi'nin locasında oturuyor. Soylu kreoleler Fransız sözcükleriyle İngiliz eldivenleri kullanıyor ve böyle donanmış durumda bağımsızlık yaşamına geçiyorlar. Arjantin ölçülerine göre Yorkshire'da, Lancashire'da üretilen mallar Thames ırmağından sel gibi akıyor. Birmingham'da işçiler mate çayı için su ısıtan geleneksel bakır çaydanlığı son ayrıntısına kadar yaratıyorlar. Yeni dünyada kullanılan tahta üzengilerin, mızrak ve kementlerin tam benzerlerini yapıyorlar. Taşradaki işlikler ve dokuma tezgahları soluk almaya fırsat bulamıyor. Tek bir gemi ucuz fiyata tam 20 bin çift bot getiriyor. Liverpool'da yapılmış ponçolar Katamarka'da yapılanlardan 5 kat ucuza satılıyor. Arjantin'in kağıt paraları Londra'da basılıyor. Paranın dağıtımı da ortaklarının çoğunluğu İngiliz olan National Bank'ın tekelinde. Yine bu banka River Plata madencilik şirketini işletiyor ve şirket Bernardino Rivadavia'ya yılda 1200 pound ücret ödüyor. Zamanda kutsallaşacak olan koltuğundan Rivadavia, kamu borçlarıyla kamu kitaplıklarını çoğaltmaktadır. Buenos Aires'in 4 atlı bir arabayla gezen bu ünlü hukukçusu, hiç tanımadığı ve hor gördüğü bir ülkenin başkanı olmak savındadır. Buenos Aires'in kent surlarının dışında uzanan o ülke ise ondan nefret ediyor. 15. ayının sonu. Sayfa 152.